Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bir ikili oyun programında daha karşınızdayız. Bugün tabii gündemimiz biraz yoğun. Biliyorsunuz Alperen Şengün'ün NBA draftını konuşacağız. Bununla beraber Lakers'ın yine çok önemli yaptığı bir draft var. Pardon, takas var. Onu konuşacağız. Ve son olarak da Tokyo 2020 basketbol turnuvası hakkında da yorumlarımızı sunacağız. Ama tabii ki bunlardan da daha önce basketbol dışında bir başarımız var. Bir milli başarımız var. Türk bir oyuncumuzun yine bir başarısı var. Mete Gazoz, kendisi altın madalyayla okçuluktan bizi gururlandırdı. Neler söylemek istersin Doğa Üründül? Bu güzel haberle uyandık.
Yani ya aslında ilk şeyde tabii uyandık. Filenin sultanlarıyla uyandık. Onların rahat bir Arjantin galibiyeti. İlk seti biraz zor geçti ama sonuçta 3-0 gelen Arjantin galibiyeti. Ardından zaten bu Mete Gazoz'un yani abi inanılmaz bir başarı ya. Ya ve anlatır yani çok böyle okçuluğu izleme çok keyifli bu arada. Ya tavsiye ederim böyle denk gelirseniz izleyin. Yendiği sporcu Mauro Nespoli bu sporun bayağı özel büyük isimlerinden bir tanesi. İtalyan. Ama Mete Gazoz'un da ona karşı bir üstünlüğü var. Yani 3-0 yaptı bununla birlikte. Aynı zamanda altın madalyayı da aldı. Ya yani ilk başta ya yani ilk sette Nespoli 10-19 attı, 29 yaptı. İşte bir kötü başlangıç, küçük kötü başlangıç yaptık. 26 ile başladık biz. Ama sonra yani o kadar yani çok rahat ya. Mete ya bu şeyi görüyorsun ya Ali Deniz, o çok keyifli. Ya. Hakikaten resmen böyle konuşamıyor insan yani sevinçten ve mutluluktan. Sevdiği bir işi yapan bir insanı görmek televizyonda ve bunu bir olimpik arenada en elit seviyede en özel şekilde yaparak yani yapan birine tanıklık etmek çok apayrı bir mutluluk veriyor. Mete Gazoz'da da aynen bunu görüyoruz ki zaten yani 22 yaşında şu anda 18 yaşındayken Rio'ya gittiğinde Rio 2016'ya demişti yani bu Tokyo Olimpiyatlarını kazan yani 2020'deki Olimpiyatları kazanacağım. Yani madalya getireceğim diye. Aynı zamanda Güney Korelilerin işte 2012-2016'ya almışlardı. Onu da o seriyi de bitirdi baktığında. Çok başarılı, çok gurur verici bir şey. Keza Filenin Sultanları da aynı şekilde çok yani güzel gidiyorlar ki onunla ilgili zaten Kubilay'la küçük bir konuşmuştuk 5 dakika kadar. Yani onların da yolu gayet iyi bir yolda. İlk defa tarihimiz ilk defa çeyrek finaldeyiz. Bir başarı da Ersu Şaşma'dan geldi. O da finalde sırıkla atlamada. Onun da mücadelesini söyleyeyim. 3 Ağustos Salı günü 13:20'de final mücadelesine çıkacak. Yani böyle Tokyo 2020 çok keyifli geçiyor. Birazcık sabah saatlerine gece böyle 5'te 4'te 5'te kalktıktan sonra bir dolu sporcumuzun başarılarını görüyoruz. Keza Buse Nas boksa aynı şekilde yarı final o da madalyayı garantiledi. Ya yani Mete ile ilk altınımızı aldık yani ilk okçuluktaki ilk altın Tokyo 2020'deki ilk altın bunun devamı inşallah gelecektir. Bokstan da ben keza öyle bir şey bekliyorum Buse Nas üzerinden. Alican da keza aynı şekilde gelken de mükemmel gidiyor yani kendisi. O da en son liderdi. Dün takip edemedim. Ne yaptığını tam göremedim ama yani Alican Kaynar'ın da gerçekten böyle bir madalyaya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Yani eğer bir güncellemede bir şey kaçırmadıysam. Mete Gazoz'u da buradan tebrik ederim. Yani izlemesi de takip etmesi de harika bir sporcu. Zaten sporcu bir aileden geliyor. Herkes okçu. Yani adanmış bir aileden geliyor. Bu adanmışlığın sonucunda da bir altın madalyayla ödüllendirilmek özellikle böyle zor bir zamandan geçen ülke için çok değerli oldu. Çok çok değerli oldu. Bu tip motivasyonlara ihtiyacı var ülkenin.
Evet, yani omuz gelişimi için 8 yaşına kadar yüzme kursu, koordinasyon için basketbol eğitimi, görme dikkat yeteneği için 1 sene resim kursu, göz ve el koordinasyonu için 2 sene piyano kursu ve 22 yaşında olimpiyat şampiyonu. Dedikleri gibi yani başarı tesadüfüyle genelde gelmez. Bunun
Kesinlikle.
içinde, bunun altında ciddi bir emek var. Emeğini de göz ardı edemeyiz. Mete Gozoz'un gerçekten kendisini bizi gururlandırdığı için gönülden tebrik ediyorum ben de. Tabii ki şu anda olimpiyat başarılarını söyledik ama milli sporcularımız bizi basketbolda da bizzat gururlandırmaya devam ediyor. Alperen Şengün. Hepimizin beklediği Alperen Şengün NBA draftında 16. sıradan Houston Rockets'a seçildi. Ve beni aslında bu çok mutlu etti. Çünkü Houston Rockets aynı zamanda bir rebuild döneminden geçiyor. Tekrardan sıfırdan bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda da Alperen Şengün'ü bu sene olabildiğince fazla deneyeceklerdir diye düşünüyorum Doğa Ündül. Çok güzel oldu benim gözlemimce Houston Rockets gibi bir takıma gitmesi. Çünkü gerçekten orada parlayabileceğini düşünüyorum. Genel olarak Alperen Şengün için neler söylemek istersin?
Yani 16. sıradan draft edildi. Onun normalde beklentisi 9 ile 18 aralığında bir beklentisi vardı. Ya 16'da Oklahoma City'nin hakkıydı. Houston bir takas yaptı. Draft hakları verip Alperen Şengün'ü aldı. Şimdi ben önce kendi fikrimi söylemeden önce Athletics'te çıkan iki tane yazı var. Çok hoşuma gitti. Onlardan birer pasaj küçük bir şey yapayım. Bir tane Sam Vesey'nin yazısı. Ona göre Alperen Şengün'ün takası yani en iyi takım, yani bir takımın yaptığı en iyi takaslardan geçiyor. Houston Rockets'ın yaptığı işte hem Osman Gruba hem de Alperen Şengün üzerine oluşturdu. Bir de Jalen Green'i aldılar 4 numaradan. 4. sıradan. Baktığın zaman diyor en iyi takas olarak görmüş. O üzerine en iyi ya yani birinci şeydeki birinci turdaki en değerli ikinci seçim olarak görüyor Alperen'i. Birinciye Jalen Suggs'ı koymuş ama Magic'in takası, ama ben de Alperen'i daha üstte görüyorum mesela açıkçası. Onda da diyor ki gene aynı şekilde Alperen'in diyor Rookie of the Year şansı var. Hani tabii ki Cunningham Detroit'in bütün anahtarını alacak bir numara seçilen, artı bir de zaten süperstar potansiyelli bir oyuncu. Yani o süperstar potansiyelli bir oyuncu yeni rebuild olan bir takıma ya yani Detroit Pistons gibi bir takıma gittiği zaman bütün hücumları yöneten bir oyuncu haline geldiği için ve bunu da Cunningham'ın gerçekten yapabilecek seviyede bir oyuncu. Onu da bir ekstradan konuşuruz Alper'in konuştuktan sonra. Yani onun dışında en büyük aday olarak görmüş mesela. John Hollinger bir yazıyla çıktı The Athletic'te gene. O da best overpay Alperen Şengün olarak gösteriyor. Yani o da en iyi takas, yani en iyi ekleme olarak görüyor Houston Rockets'ı Alperen Şengün'ün eklemesini. Çünkü şöyle diyor, 18 yaşında en zorlu liglerden yani biri olan Türkiye Ligi'nde MVP olmuş bir oyuncu buraya geldi ve çok ciddi ofansif meziyetleri var. Savunmasını da belli bir seviyeye çektiği anda onu da mesela kendini o da aynı şekilde NBA'in yılın çaylağı ödülüne aday gösteriyor Alperen'i. Bunlar benim dıştan topladığım İki tane de çok sevdim. Hani hep genellikle takip ettim yazarın yorumları. Şimdi şeye gelirsek eğer, kendi yorumuma gelirsek. Şimdi Alper'in önünde yani Houston Rockets çok iyi bir tercih oldu. Yani çok güzel denk geldi bir kere. Çünkü aynen söylediğin gibi yeniden yapılanmaya giden bir takım. Artı o yapılanma haritasında Christian Wood'dan ve Olinik'ten çıkıp Osman Gruba ve Alperen Şengün üzerinden bir yapılanmaya gideceklerini artık belli eden bir takım. Aynı şekilde Green de var takastan gelen. Yani her şeyle çok pardon cuk oturacak bir takas oldu. Fakat şimdi Alper'in karşısına çıkacak bence mesela en büyük problem, yani ilk karşılaştığı şey John Wall'un ve oyun, yani John Wall oyun kuruculuğuyla eline ne kadar
top bekliyor musun? İlk 5 bekliyor musun Alperen Şengün'ü?
İlk 30 maç değil, 30 maçtan sonra bekliyorum ya. Çünkü çok hazır. Ya Alperen tamam şimdi şöyle savunmada hazır değil ama hücumda ki zaten çıkan bütün yazılarda okuduğumuz bütün draft analizlerinde Alperen'in en çok övülen noktası 10 yıllık bir oyuncu gibi oyun hissederek oynuyor. Yani bu oyun hissi artık birçok şeyin önüne geçmiş durumda. Bir Houston gibi hedeflerin yani hedefi rebuilding olan, tekrar yapılanma olan bir takımda da oyun hissine sahip kendinden emin oynayabilen ve ofansif olarak John Wall'la da ben onun uyum yakalayabileceğini düşünüyorum. John Wall'la açık sahada uyum yakalayabilecek bir oyuncu olarak Alperen'in ben 20. maçtan sonra ilk 5 çıkacağını düşünüyorum. 20-25. maçtan sonra. Ve bu ilk 5'te de kalıcı olacağını. Ya yani yılın çaylağı adayı bakımından hani çok net olarak Alperen yılın çaylağıdır diyemiyorum açıkçası. Ya ben o fikirde değilim. Çünkü yani çok çok net bir ya Cunningham'ın çok yani bir sakatlığa geçirmeyeceği zaman gerçekten ya bu senenin Detroit Pistons maçlarını izletecek bir oyuncusu olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Yani kesin kaçırmayın. Yani her birçok maçını izleyin çünkü çok büyük bir yetenek olarak geliyor ve ayrıca bizim çok sık görmediğimiz yetenek artı liderlikle birlikte geliyor. Yani doğuştan lider oyunculardan bir tanesi Cade Cunningham. Keza Rockets'ın draftı Jalen Green. Aynı şekilde ikinci sıradan seçtiği Jalen Green de aynı şekilde. Alperen'in bence üzerinde forma giyecektir. Ama o da gayet yani net guard olarak geliyor. John Wall'la birlikte off guard oynayacak. Ama şunu söyleyebilirim ya, Houston bence bu draft, yani bu şeyin draft sınıfının en güzel işlerini yaptı. Yani hem Osman Gruba, hem Alperen, hem Jalen Green üzerine çok güzel bir yapılanmaya gittiler. Bu yapılanmada yani Alperen üzerinden, işte Alperen, Osman Gruba, Jalen Green üzerinden oluşacak iskeleti izlemek de ekstra keyifli olacaktır. Şimdi Alperen'in peki genel olarak hani oyununu neye yönlendirmesi gerekiyor? Şimdi Alperen'in harika bir sağ, yani çok iyi bir geçiş hücum oyuncusu var. Atletik meziyetleri gayet yeterli. Bir yerde şut atacak diye hep yazılar çıktı. Ben de Alperen'in şut mekaniğinin geliştirileceğini düşünüyorum. Potun uzaklaştıkça birazcık menzil düşüyor ama onu arttırılabileceğini düşünüyorum. İyi bir perde yapabiliyor Alperen. İyi perdesi var. Perde sonrasında iyi devrilebiliyor, iyi bitirebiliyor potaya doğru gidip. Yani ve çok iyi ayak hareketleri var. Yani böyle çok tecrübeli oyuncularda olan ayak hareketlerine sahip, pivot hareketlerine sahip. Bunların hepsi çok değerli. Şimdi artı harika reboundçu ve ofansif reboundu da harika. Bu hassasiyeti ve hissi çok kuvvetli. Bunların hepsi Alper'in için ekstra. Geliştirmesi gereken kısım yanal hareketi. Bu lateral quickness dediğimiz yana doğru hareketlerde NBA'de en çok kısa uzun eşleşmelerde uzun oyuncuların çektiği çile olarak gözüken yani pozisyondan gelen, uzun boyundan gelen dezavantajı bir şekilde kapatması gerekiyor. Bunu da antrenmanlarla birlikte kapatacaklar ve bizim yani giden Alperen'le bir yıl sonra göreceğimiz Alperen arasında ciddi fark olacak. Yani üzerine kas kütlesi ekleyecek, bunu ekleyebilecek omuz yapısı ve core power, yani bu içinden o kuvvete de sahip bir oyuncu. Yani şimdi bu bir yılın sonunda gördüğümüz Alperen de gerçi bence net ilk 5, yani NBA'de net ilk 5 oyuncusu olarak devam edecektir. Şu ana kadar Hidayet Türkoğlu'yla, Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla aynı sıradan seçildi. Öyle bir güzel şey denk geldi. 16. Bir de Alperen'in röportajını geçtiler. Reklama gitti yayıncı. Yani yayın kuruluşları. Çıkış NBA TV. Ama o da benzer bir şey varmış. Bununla ilgili. Hatta Reddit'te falan çok güzel entry'ler var. Nikola yok işte. Keza seçildiği zaman reklama gitmişler. Hani böyle diyorlar, Alperen de işte yok için reklama gidildiği gibi performansıyla utandırabilir diye. Çok umutluyuz. Çok güzel bir haber. Alperen güzel bir takıma gitti. Keza güzel de bir şehre gitti aynı zamanda. Yani bundan sonra gelişimini de orada izleyeceğimiz bir oyuncumuz daha oldu. Yani o açıdan da çok ekstra keyifli ve Alperen bence kalıcı da olacaktır NBA'de.
Ben de katılıyorum kesinlikle bu yorumlarına. Ben de açıkçası çok mutluyum. Dediğim gibi Houston Rockets gibi bir takıma gittiği için de çok mutluyum. Bununla beraber tabii ki artık trade sezonu açıldı. Yani takas sezonu açıldı. Ve şu ana kadarki en bomba olan takastan başlıyoruz. Bu takasta Lakers ve Wizards arasında gerçekleşen Russell Westbrook temalı takası Los Angeles Lakers'ın. Los Angeles Lakers Big 3'ye gitmeyi denediği bir sezonda bu üçlüyü ben açıkçası Buddy Hield'la tamamlayacaklarını düşünüyordum. Beni Russell Westbrook bayağı şaşırttı. Ben Sacramento Kings'e gidip Buddy Hield'la değerlendireceklerini düşünüyordum. Bunun da temel sebebi yani LeBron'un oyun sıkıştığı zamanki top çevirmelerinde yanında oynattığı parçanın genelde şut kimliği olan bir parça olmasından geçmesi üzerineydi. Ya Buddy Hield Los Angeles Lakers'a gerçekten çok uygun bir oyuncuydu bana kalırsa. Ama Buddy Hield ne kadar uygunsa şu sisteme bence Russell Westbrook da o kadar uzak Los Angeles Lakers'ta. Ve Russell Westbrook'u almak için de neler verdiler Washington Wizards'a? Hemen söyleyeyim. Kyle Kuzma. Tamam yani Kyle Kuzma'yı elden çıkartmaya çalışıyorlardı. Montrezl Harrell ve LeBron'un oyun stiline en çok lazım olan oyunculardan biri olan KCP. Kontavious Caldwell Pope. Bir de tabii ki bir tane pick hakkı Washington Wizards'a. Washington Wizards için de bence artı bir takas oldu kesinlikle. Çünkü o kontrattan bitimine iki sene kala Russell Westbrook'tan elden çıkarmış oldular. Ama dediğim gibi yani Lakers üzerinden yorumlayacak olursam Anthony Davis, LeBron James ve Russell Westbrook'un toplamda aldıkları para 121 milyon dolar senelik. 19 takımın ilk 5 oyuncuların aldığı paradan daha yüksek. O yüzden yani çok ciddi bir yatırım ama Russell Westbrook'la yapılan bir yatırım. Senin de yorumlarını merak ediyorum.
Yani maaşa bir sonra gelirim ama ilk olarak tabii ki Bradley Beal galiba kalacakmış. Sen belki daha yakından takip etmişsindir. Bradley Beal takas istemediğini söylemiş. Onunla ilgili hiçbir şeye denk geldin mi?
Yok, henüz gelmedim ama takas istemediğini söylemesine rağmen ben hala yani kalmasını %100 görmüyorum. Bir bakarsınız tekrar bir rebuild dönemine girer Washington Wizards. Ama şimdi bu 3 oyuncudan Kyle Kuzma, Montrezl Harrell ve KCP üzerinden baktığımız zaman üçünün kontratının toplamı Westbrook'tan herhalde daha hafif.
Tabii. Zaten yani şey yanlışım yoksa 13 alıyordu. 13 civarı alıyordu. Kyle Kuzma. Kuzma 13 falan oluyor ya. 13-3 yıllık vardı onun kontratı. Yani öyle kontratlara baktığın zaman evet daha düşük yani. 42 mi 44 mi ne alıyor Westbrook? Onlardan çok daha düşük bir seviyede kalıyor. Ama burada esas ya beni şaşırtan şey aynen dediğin gibi yani şutör kimlikli bir oyuncu bakıyorlardı aslında. Sonra şöyle bir şey okudum ama yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış tabii ki bunu gerçekten bilemiyorum. Çünkü fake de olabilir. Yani çok inandırıcı da gelmedi açıkçası. Böyle bir garip de geldi. Neyse. Hikaye şu. Russell Westbrook LeBron James'in evine gitmiş. Ama bilmiyorum yani doğru mu değil mi? Yani doğru da olabilir. LeBron evine gitmiş. Ve Anthony Davis de galiba oradaymış. Üçü birden konuşmuşlar. İşte Anthony Davis'in 5 oynayacağı, LeBron 3 oynayacağı. Ve Westbrook'un da asist üzerinden bunları besleyeceği bir oyun planı üzerinden konuşmuşlar. Ve bunun üzerine LeBron yönetime demiş ki biz Westbrook takasına girelim. Biz bu şekilde bir şampiyonluğa gideriz. Ama dediğim gibi çok inandırıcı da gelmedi. Yani orada bulunacak yani orada birim bulunuyordu. Hani bu tür şeylere çok da haberi olmuyor açıkçası. Ama konuşmuş da olabilirler tabii ki. Yani LeBron'u çünkü biliyorsun Anthony Davis de bu şekilde Lakers'a getirdi. Yani önceden konuşup işte böyle bir oyun tarzıydı. Ve Anthony Davis'in 5 numara oynamayı kabul ettiği bir senaryo var. Şimdi Anthony Davis'in 5 numara oynadığı, LeBron 3 numara oynadığı, Westbrook'un da 1 numaradan oyun kurucu oynadığı bir durumda 3 tane pozisyonu için çok fizikli ve fiziksel oyun anlayışı üzerinden oyunu yönetebilecek yani hem LeBron hem Westbrook üzerinden oyunu yönetebilecek de bir takım oluşturuyorlar. Fakat bu oluşturdukları takım yani hem Westbrook'un hem LeBron'un üzerine oluşturdukları ve geri kalanlarla birlikte oluşturduğu takımın şöyle bir problem var. Aynen söylediğim gibi şut. Ya bu takımda kim şut atacak? Ya ben baktığım zaman kadroya böyle birazcık incelediğim zaman şimdi Westbrook, LeBron, Alfonso McKinney, Anthony Davis, Marc Gasol şu anda kadroda. Geri kalan yani herkes Dennis Schroeder, Wes Matthews, Alex Caruso, Jared Dudley, Marquise Morris, Talen Horton Tucker, Andre Drummond, Ben McLemore, Antetokounmpo, Devonte Cacık diyelim onu. Cacık. Ya bunların hepsi şeyde şu anda. Free agent'a çıkıyorlar bu yıl. Baktığında.
Evet.
Şimdi kadroda oyuncu yok. Ya bunu tabii ki işte oyuncuları Alex Caruso falan tutabilirler. Yani bu, onların Alex Caruso, Jared Dudley bir grup oyuncu tutacaklardır ama bu yani bu kadar kadroyu boşaltmak ve bu salary cap'te bunu yapmak birazcık risk. Çünkü LeBron'u gördük ki fiziksel olarak eskisi kadar kuvvetli değil. LeBron çok çabuk yıkılmaya başladı fiziksel. Yani playoff'larda resmen dağıldı, gitti. Yani bir türlü kendini veremedi. Anthony Davis sakatlıklarla çok fazla boğuşan bir oyuncu. Yani baktığında. Şimdi Russell Westbrook takası büyük bir kumar. Ve yani bu kumarın sonunda kazanamadıkları noktada da yani şeyde kalıyor üzerine baktığında. Yani bir ne derler? Yıkıntı da kalacak Lakers'ın üzerine. Şimdi Westbrook'un kontratında 2022-2023 işte 47 milyon alacak. Sonra zaten o da free agent haline geliyor. Serbest oyuncu. Yani 2021-2022 44, 2022-2023'te 47'si var yani baktığında. Yani kontrat bakımından da çok ciddi yer kaplayacak. Yani Westbrook'tan pişman oldun diyelim ki olmuyor. Hiçbir şekilde idare edemiyorsun. Takımı açmak isteyeceksin. Westbrook'u takas edemezsin artık bu dakikadan sonra. Çok zor. Yani anca böyle çok seyirci çekmek isteyen bir takım olabilir. 32 yaşında ayrıca. Seneye işte yani şimdi 33 olacak. 34 olacak seneye sonunda.
Buddy Hield'a yaşında... kim girmedi sence Los Angeles Lakers?
Tamam algılayamadım soruyu.
Buddy Hield takasına niye yanaşmadı Los Angeles Lakers?
Ya dediğim gibi Westbrook, LeBron ve Anthony Davis konuşmuşlar ya. O kesin. O konuşma kesin ama bunu evinde konuşmuşlar falan tabii. Senaryolaştırıldığını düşünüyorum ben. Yani o net ondan yana bir şeyim yok. Emin değilim ama yani şeyden eminim. Yani bunlar zaten konuşmuş. Onun haberi çıktı. Hatta LeBron da galiba söyledi. Yani bir konuşup birlikte bir plan yapmışlar. Yani biz buradan şampiyonluğa gideriz diye.
Şimdi o 3 oyuncunun maaşından geriye kalan bölgede ne, kaç tane oyuncu katabilecek kalıyor Los Angeles Lakers? Yani parçaları koyabilecek mi sence gereken?
Yani gereken parçalardan kastın kim mesela? Yani bu şu anda 3 tane. Ya savunmacı eklemeleri lazım mesela. Şimdi Alex Caruso, Markel Morris, Jared Dudley bunların bir grubunu tutabilirler kadroda. Evezi Matthews da tutabilirler. O da artık minimum kontratlı. Yani 4, aslında ellerinde 4-5 tane minimum kontrat alabilecek oyuncu var. Şimdi Alex Caruso gitmek ister mi? Yani bilmiyorum. Daha iyi kontrat bulabilir hani baktığında. Ama Alex Caruso'nun daha iyi kontrat bulduğu halinde Bird, yani Larry Bird exception var. Yani daha büyük kontratı bulduğunda o takım, yani şu an oynadığı Lakers daha büyük kontratı karşılayıp ve bunu salary cap'inden düşürmeden halledebiliyor baktığında. Yani bu yarat ya bulabilirler ya bu o şey girdiler ya bu kumarda var ya all in diye bir hikaye hani her türlü her şeylerini ortaya koymak yani her şeylerini ortaya koyup bir şey deniyorlar şu anda ve bunun yanında da işte ki undrafted bir oyuncu eklediler işte draftta keza aynı şekilde yani baktığında bir şey deneyecekler ve denemek zorundalar çünkü LeBron'un artık yaşı geldi yani 20. sezonuna başlayacak ve o denemede artık bir şampiyonluk çıkarmak istiyorlar. Yani her şeylerini verdiler ortaya baktığında ve bir boşlukları olacaktır. Yani şimdi tam olarak tabii ki o boşluğu tam bilmiyorum ama sanki 15 milyon civarı, 15-20 milyon arası bir boşlukları olacak baktığında. Çünkü 136 2021 sezonunun en yüksek olabilecek yani bu luxury vergiye girdikleri dilim. Arada bir 12-15 milyon arası bir fark var. Yani oraya gene doldurabilirler birkaç kişiye. Ya aslında ben şeyi çok düşünüyordum ya. Mesela şey hamlesi falan çok güzel olur. Şimdi Furkan'ın son durumunu çok takip edemedim. Çok pardon. Ama şöyle bir yandan da bakıyorum ya. Furkan'ın son anlaşma durumları ne durumda diye. Hani onların bir şeyi var mı diye. Furkan eğer Philadelphia olmazsa bence mesela Lakers'la anlaşsa çok güzel olur.
Katılıyorum.
Ama Furkan sanki kalacak gibi.
Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Başka trade'lere bakacak olursak Josh Richardson Boston Celtics'e gitmiş. Ama karşılığında ne aldı Boston Celtics yazmıyor burada açıkçası. Pardon. Dallas Mavericks ne aldı karşılığında yazmıyor ama Josh Richardson resmi olarak artık Boston Celtics'in oyuncusu. Ya
onlar zaten Josh Richardson'dan çıkmak istiyorlardı. Çünkü hiç memnun kalmadılar geçen yıl performansından. Ve yani ondan çıkıp işte yani çıkmak istiyorlardı bir şeyde. Ya çok da kötü olmadı açıkçası yani çıkmak. Evet. Çünkü ki zaten Josh Richardson'dan aslında bu takasta aslında ben de bakıyorum şu anda bir şey göremedim yani ne aldıklarına dair açıkçası.
Bu arada Tristan Thompson
zaten yani player zaten şeymiş ya oyuncu opsiyonunda 11.6 milyonluk kontratı varmış oyuncunun baktığında son yılıymış yani baktığınız zaman hani kötü bir değişim olmamış şey için yani takım değişimi.
Onun dışında üçlü bir takas gerçekleşti. Bu sefer de Boston Celtics'e Kristan, Bruno Fernando ve 2023'ün ikinci round pick'i geldi. Atlanta Hawks Dallin Wright'ı aldı. Sacramento Kings ise Tristan Thompson'ı aldı. Bu durumda şimdi Marvin Bagley ve Rashad Holmes nasıl bir orada bir değişim bekliyorsun? Sacramento Kings'in potu altında Tristan Thompson'ın kadroya katılmasıyla.
Yani ben Tristan Thompson'ın artık kadroya katılmasıyla hiçbir şey beklemiyorum açıkçası. Yani bunu tamamen kontrat doldurmak için aldım. Vallahi gerçekten yani çok ekstra hiçbir şey beklemiyorum ya. Ya hatta çok böyle zamanda çalmayalım bence bu Sacramento Kings'in efsane hamleleriyle. Ya Tristan Thompson işte ilk 30 maç çok iyi oynar. Acayip bir bant çeker. 30. maçtan sonra tamamen oyundan kopar ve düşüşe başlar yani. Ondan hiç, ekstra hiçbir şey beklemiyorum ben. Onlar aynı şekilde rotasyonlarına devam ederler.
O zaman 2020 Tokyo Olimpiyatları kısmına geçelim istiyorsan.
Aynen ya geçelim abi. Bu çünkü Tristan Thompson falan deyince böyle bir şey oldum yani. Ne oluyoruz oldum. Ona geçelim abi geçelim.
Evet 2020 Tokyo Olimpiyatları ne durumda şu anda? Beklentilerin neler bundan sonrası için?
Ya şimdi basketbolda tabii aynen zaten konuştuk ilk kısmında. Ya şöyle ilk yani açılışı yapmıştık zaten. Fransa'nın Amerika'yı yenebileceğini konuşmuştuk daha önceden Kubilay'da. Sen o sırada elinde değildin. Fransa A grubunu lider tamamladı. 3'te 3 yaptı. Son maçında da galibiyete ulaştı İran karşısında. Zaten İran grubun çok zayıf takımı. Ya yani en zayıf takımıydı. Çekya karşısında birazcık zorlanır mı dedik ama yok, Fransa çok kendine güvenli ve çok net olarak oyununu oynuyor. Ve bu oyunda da şöyle bir ekstra bir şey var. Ya Kokoşkov takımlarında gördüğümüz çok pardon. Fenerbahçe'nin Kokoşkov'un da genel olarak oynattığı bir şey vardı. O da Nando De Colo'yu bir numara oynatıyordu. Oyun kurucu oynatıyordu. Şimdi bu bir numara oyun kurucu oynattığın zaman Nando De Colo'yu çok ekstra bir performans alamıyordun. Çünkü Euroleague'deki savunmalarla bu FIBA basketbolundaki savunmalar daha farklı. Ama Nando De Colo bunun tecrübesiyle birlikte bir şekilde kotardı. Yani baktığın zaman Amerika karşısında ben Nando De Colo'nun ciddi bir top kaybı yapacağını düşündüm. Ciddi top kaybı sayılarına ulaşacağını düşünüyordum ama hiç öyle olmadı. Gayet kendine emin bir şekilde oyunu kurdu. Yani gerektiği her noktada her ikili sıkıştırma geldi. Evan Fournier'i gördü. Fournier üzerinden skor yarattılar ve Amerika'yı ekart edip zaten grubu çok rahat bir şekilde temizlediler. Amerika'da keza Fransa maçının son özellikle ikinci yarısından itibaren çok kötü gözükse de ondan sonra İran maçı zaten dedim ki grubumuz zayıf bir takımydı. Onu çok rahat geçtiler ve akabinde artık son maç Çekya maçı kaldı. Ya Amerika'nın ben Çekya'yı bugün oynanacak maçta geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın oyunu Çekya'nın oyununa çok daha ters geleceğini düşünüyorum. Yani onları bir şekilde yani gardları uygulayacağı baskıyla Çekya'yı durdurabilir bana kalırsa. B grubunda Avustralya, İtalya zaten B grubu bütün maçlarını bitirdi. Yani herkes maçlarını bitirdi. Avustralya ve İtalya gruptan çıkmaya başardılar. Avustralya 3'te 3 yaptı. Ki bu 3'te 3'ün sinyallerini aslında Amerika'yı hazırlık maçını yendiklerinde almıştık. Görmüştük yani. Çünkü net olarak görev dağılımını çok iyi bir şekilde yaptılar. Artı Patty Mills yani resmen milli formayı giydiği anda Patty James Harden Mills'e dönüşüyor. Yani öyle bir özel skorer haline geliyor ki çok büyük farklar yaratıyor ve grupta da yani İtalya maçında zorlandılar ama onun dışında ben mesela Nijerya maçında bir tık daha zorlanabilirler mi diye düşünürken hiç zorlanmadan geçtiler ve grubu lider olarak bitirdiler. İtalya maçı da çok keyifliydi onların. Yani turnuvanın hatta en güzel maçlarından bir tanesi İtalya-Avustralya maçı. Yani İtalya açısından da yani buraya kadar gelen o şeyleri elemeye geçmeleri şaşırtıcıydı ama elemeye geçtikleri noktadan itibaren Gallinari, Nicolò Melli, Fotecchio üzerinden çok güzel bir oyun yaratımına geçtiler ve oyundaki yaratıcılıklarıyla birlikte yani maçlarında açıkçası çok rahat bir şekilde oynuyorlar. Onlar birazcık aslında Nijerya maçında hafiften bir zorlandılar ama Nijerya'nın atletizmine karşı gene de kendi oyun dinamiklerini ve kendi oyun mekaniklerini tutturup oradan yollarını devam ettiler. C grubunda da Slovenya, İspanya şu anda 1 ve 2. Doncic inanılmaz oynuyor. Yani izlemişsindir zaten Slovenya Arjantin maçını. Yani harika bir maç çıkardı Doncic. Üzerine Japonya maçında da birazcık dinlendi, birazcık sarsakladı ve bir de şey duymuşsundur. Bu ilk İspanya maçından sonra acayip bir parti verilmiş abi şeyde Tokyo Olimpiyat Köyü'nde. Slovenler büyük bir parti vermiş böyle. Hatta İspanyol oyuncular falan da katılmış ve İspanyol medyası bunu eleştirmiş yani hani kaybettiğin şeyde ne arıyorsunuz diye. Baktığında çok pardon. Şimdi İspanya Slovenya maçı var. Bugün Arjantin Japonya var. Arjantin Japonya geçecektir. Burada İspanya Slovenya, Slovenya yani İspanya geçerse Arjantin buradan geliyor büyük ihtimal. Yani baktığında birazcık tahmin yani böyle bir ekstra sürpriz çıkmadı. Yani bu açıdan çok ciddi bir şaşırmadık. Hani ekstra sürpriz çıkmadığı için ama şunu söyleyebilirim. Şu an FIBA'nın işte en iyi organizasyonu Tokyo Olimpiyatları, Tokyo 2021 basketbolu çok keyifli geçiyor maçlar. Kadınlarda da erkeklerde de. Hani kadınları bittiği zaman konuşuruz. Çünkü onu biraz daha ben toplu izleme yapacağım. Yani biraz geriye alıp izleyeceğim. Bazı maçları kaçırdım şimdi. İzlemedim maçları konuşmayı sevmiyorum. Ama erkekler basketbolunda ciddi bir çekişme var. Artı bir de yani bu NBA'deki ya yani Amerika'nın böyle bir an bir hale düşmesi de hani ilk maçta Fransa'dan böyle bir yumruk yemeleri üzerine işte yapacakları da bir ekstra bir keyif verdi yani açıkçası baktığında. Şimdi bu zaten bugün oynanacak maçlarla birlikte çeyrek final eşleşmeleri belli olacak. O zaten biz programımızda konuşuruz eşleşmeler belli olduktan sonra.
Evet, kesinlikle ben de katılıyorum sana. Tokyo 2020 olimpiyatlarında özellikle basketbol maçları çok keyifli geçiyor. Güzel bir yayın oldu. Bence bayağı bir konuyu ele almış olduk. Bundan sonra da draft sezonu tabii ki bitti şu anda NBA'de ama takas sezonu o kaldığı yerden devam edecek. Zaten normal sezona yaklaştıkça NBA daha çok hareketleniyor. Biz burada çeşitli programlar yapacağız. Çeşitli potansiyel takasları daha henüz gerçekleşmeden kafamızda kurduğumuz takasları da değerlendireceğiz. Hani yakıştırma takaslar diyelim bizzat.
Evet.
Bunu da sunacağız sizlere. Teşekkür ediyorum Doğa Aründül. Son sözlerini alalım istiyorsan.
Ya ben teşekkür ederim. Herhalde bundan sonra bir dahaki yayınımız artık salı mı olur, cumartesi mi? Bakarız onu, konuşuruz gene yayın programına göre. Ofiste yaparız. Hem şöyle özleştik bir şey yaparız birlikte. Vallahi izleyen herkese teşekkürler. Yani olimpiyat günleri böyle oluyor. Yani bir sabah 4'te başlıyorsun izlemeye, 3'te başlıyorsun. Şimdi işte yayını kapatınca da ikimiz de gene çeşitli müsabakalara gene dağılacağız, gideceğiz. Ya iyi ki var ya, vallahi billahi. Yani bütün yazı böyle dolduruyor abi. Ya inanılmaz bir mutluluk. Ya bunu takip etmek çok keyifli.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki ikili oyun programında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.